Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Brian Merchant'ın The One Device adlı kitabı, iPhone'un ortaya çıkışını anlatan bir teknoloji tarihi ve araştırmacı gazetecilik çalışmasıdır. Kitap, iPhone'u yalnızca Steve Jobs'un kişisel vizyonunun ürünü gibi sunan yaygın anlatıyı sorgular. Bunun yerine Apple içindeki tasarımcıların, yazılım geliştiricilerinin, donanım mühendislerinin ve yöneticilerin uzun süren çalışmalarını inceler. Merchant, dokunmatik arayüz denemelerinden ilk telefon prototiplerine, operatörlerle yürütülen görüşmelerden 2007'deki tanıtıma kadar uzanan süreci ele alır. Ancak anlatı Silikon Vadisi ile sınırlı kalmaz. Bir iPhone'un içindeki minerallerin çıkarıldığı bölgeleri, fabrikalardaki üretim koşullarını ve küresel tedarik zincirini de araştırır. Böylece kitap, parlak ekranı ve sade tasarımıyla tanınan bir ürünü, emek, kaynak, endüstriyel tasarım ve pazarlama ağlarının kesişiminde konumlandırır. Amacı, günlük hayatta kullanılan bu cihazın arkasındaki görünmeyen insanları, kararları ve maliyetleri daha bütünlüklü biçimde görünür kılmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak iPhone tek bir dahinin değil, örgütlü bir ekip çalışmasının sonucudur. Kitabın temel düzeltmesi iPhone'un tek başına Steve Jobs tarafından icat edildiği fikrine yöneliktir. Jobs, ürün yönünü belirleyen, yüksek standartlar koyan ve sunumu yöneten merkezi bir figürdür. Buna karşılık Merchant, cihazın somut biçimini çok sayıda uzmanlığın oluşturduğunu gösterir. İnsan-bilgisayar etkileşimi üzerine çalışan ekipler, doğrudan parmakla kontrol fikrini geliştirmiştir. Arayüz tasarımcıları, küçük bir ekranda uygulamaları anlaşılır kılacak hareketleri, simgeleri ve geçişleri şekillendirmiştir. Donanım ve yazılım ekipleri de bu deneyimin yeterince hızlı, kararlı ve pil açısından uygulanabilir olması için birlikte çalışmıştır. Bu yaklaşım, teknoloji tarihindeki yalnız mucit anlatısının neden yetersiz olduğunu açıklar. Bir ürünün başarısı, iyi bir fikrin varlığından çok, farklı disiplinlerin birbirine uyum sağlamasına bağlıdır. Kitap ayrıca Apple içinde fikir ayrılıkları yaşandığını vurgular. Fiziksel klavyenin gerekli olup olmadığı, telefonun hangi kullanım biçimini öne çıkaracağı ve mevcut iPod çizgisinin nasıl aşılacağı tartışılmıştır. Geriye dönüp bakıldığında açık görünen tercihler o dönemde teknik ve ticari riskler içeriyordu. Merchant'ın anlatısı, liderlik rolünü inkar etmeden yeniliğin kolektif niteliğini öne çıkarır. İkinci olarak çoklu dokunmatik ekran. Bir bileşenden çok yeni bir kullanım dili yarattı. iPhone'un ayırt edici tarafı yalnızca dokunmatik ekran kullanması değildir. Asıl dönüşüm, ekranı doğrudan etkileşim alanına çeviren çoklu dokunmatik arayüzdür. Kitap, klavye, fare ve küçük fiziksel tuşların egemen olduğu bilgisayar kullanımından parmak hareketlerine dayalı bir modele geçişi inceler. Kaydırma, yakınlaştırma ve seçim gibi eylemler, soyut komutlar olmaktan çıkarak kullanıcıların ekranda doğrudan yaptığı hareketlere dönüşür. Bu değişim, teknolojinin daha erişilebilir görünmesine yardım etmiştir. Çünkü kullanıcı, karmaşık bir komut dizisini ezberlemek yerine ekrandaki içeriğe dokunarak işlem yapar. Fakat Merchant'ın yaklaşımında bu sadelik kendiliğinden oluşmaz. Yazılımın dokunuşu, doğru algılaması, ekranın gecikmesiz yanıt vermesi ve görsel tasarımın kullanıcıya ne yapılacağını sezdirir olması gerekir. Dolayısıyla arayüz, estetik bir kaplama değil, donanım ile insan davranışı arasındaki kritik bağlantıdır. Kitap ayrıca fiziksel klavye tartışmasının önemini ortaya koyar. Sanal klavyenin güvenilir biçimde çalışıp çalışmayacağı başlangıçta belirsizdir. Bu nedenle iPhone'un başarısı ekranın varlığından değil, ekran, yazılım ve kullanım alışkanlığı arasındaki uyumdan doğmuştur. Bu perspektif, sonraki akıllı telefonların neden benzer etkileşim ilkelerini benimsediğini de açıklar. Üçüncü olarak, Apple içindeki gizlilik, hız kazandırırken karar süreçlerini de sertleştirdi Merchant. iPhone geliştirme sürecindeki gizliliği yalnızca Apple'ın kurumsal alışkanlığı olarak değerlendirmez. Gizli projeler, sınırlı sayıdaki çalışanın dikkatini ortak bir hedefe yoğunlaştırmasına ve tamamlanmamış fikirlerin dış baskı olmadan sınanmasına olanak tanımıştır. Purple Project olarak anılan çalışma düzeninde farklı Apple ekipleri sıkı erişim kuralları altında bir araya gelmiştir. Bu yapı, şirketin henüz kamuya açıklayamayacağı bir ürün için teknik risk almasını kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda gizlilik, bilgi paylaşımını daraltarak içeride rekabet, belirsizlik ve güçlü hiyerarşiler yaratabilen bir araçtır. kitapta görülen telefon fikri üzerindeki anlaşmazlıklar, gizli bir projede kararların ne kadar yoğun biçimde tartışılabildiğini gösterir. Apple'ın telefon pazarına girmesi de otomatik bir karar değildir. Şirket, iPod başarısının cep telefonlarında müzik özelliklerinin yayılmasıyla tehdit edilebileceğini görmüştür. Daha önce Motorola ile yapılan iTunes destekli telefon denemesi, Apple'ın kullanıcı deneyimini baştan sona kontrol etmediği bir modelin sınırlarını göstermiştir. Bu bağlamda iPhone sadece yeni bir cihaz değil, Apple'ın yazılımı, donanımı ve tasarımı aynı çatı altında yönetme stratejisinin sonucudur. Merchant'ın değerlendirmesi, gizliliğin yaratıcı çalışmayı destekleyebileceğini, fakat bunu tek başına yenilik garantisi saymanın doğru olmayacağını düşündürür. Dördüncü olarak 2007 tanıtımı, teknolojik birleşmeyi güçlü bir kamusal anlatıya dönüştürdü, kitapta iPhone'un piyasaya çıkışı. Yalnızca teknik özelliklerin duyurulduğu bir an değildir. Apple, telefon, müzik çalar ve internet cihazı işlevlerini tek üründe birleştiren fikri açık ve akılda kalıcı bir anlatıya dönüştürmüştür. Bu anlatı, daha önce ayrı görülen ürün kategorilerinin aslında aynı elde toplanabileceği düşüncesini geniş kitlelere taşımıştır. Merchant'ın çerçevesinde bu birleşme bir gecede gerçekleşen mucize değildir. Taşınabilir müzik, mobil iletişim, kablosuz internet, küçük ekranlar ve yazılım arayüzleri uzun süredir gelişmekteydi. iPhone'un farkı bu unsurları daha tutarlı bir deneyimde bir araya getirmesidir. Kitap, teknoloji ürünlerinde pazarlamanın ikincil bir süs olmadığını da ima eder. Bir cihazın ne olduğu, yalnızca içindeki bileşenlerle değil, insanlara hangi sorunu çözdüğünün nasıl anlatıldığıyla belirlenir. Apple'ın tanıtım dili, cihazı teknik ayrıntıların toplamı olarak değil, günlük hayatı sadeleştiren tek bir nesne olarak konumlandırmıştır. Bununla birlikte kitap, bu sunumun ardındaki uzun geliştirme sürecini geri plana iten bir etkisi olduğunu gösterir. Sahnedeki yalınlık, laboratuvarlarda, toplantılarda ve üretim hatlarında yürütülen karmaşık emeği görünmez kılabilir. Bu nedenle Merchant, ürün lansmanını hem iletişim başarısı hem de teknoloji mitlerinin üretildiği bir alan olarak ele alır. Son olarak iPhone'un maddi tarihi. Bolivya madenlerinden Çin montaj hatlarına uzanır, The One Device'ı benzer iPhone anlatılarından ayıran en önemli yönlerden biri, cihazın fiziksel kökenlerini araştırmasıdır. Merchant, iPhone'u dijital ve soyut bir nesne gibi ele almak yerine metal, mineral, enerji ve insan emeği gerektiren bir sanayi ürünü olarak inceler. Bu yaklaşım ince ve pürüzsüz bir telefonun ardında uzun bir tedarik zinciri bulunduğunu hatırlatır. Kitapta Bolivya'daki kalay madenciliği ve Çin'deki üretim ortamları tüketicinin çoğu zaman görmediği aşamalar olarak önem kazanır. Bu bölümler yüksek teknolojinin eski ve ağır çalışma biçimlerinden bağımsız olmadığını ortaya koyar. Bir cihazın tasarımındaki hassas toleranslar, seri üretim baskısı ve kısa ürün döngüleri, zincirin farklı noktalarındaki işçileri ve çevreyi etkileyebilir. Merchant'ın amacı, tüm sorumluluğu tek bir şirkete ya da tek tek tüketicilere yüklemek değildir. Daha çok, teknoloji hakkında konuşurken sadece yeniliği, satış rakamlarını ve kullanıcı deneyimini ölçmenin eksik kaldığını savunur. Tedarik zincirinin görünür olması, ürünlerin etik ve çevresel maliyetleri üzerine daha somut sorular sormayı sağlar. Hangi malzemelerin kullanıldığı, bunların nereden geldiği, hangi koşullarda işlendiği ve ürün ömrü bittiğinde ne olduğu, cihazın gerçek hikayesinin parçalarıdır. Bu geniş bakış, iPhone'u çağdaş küresel ekonominin yoğunlaşmış bir örneği haline getirir. Sonuç olarak, The One Device, teknoloji meraklıları. Apple tarihini öğrenmek isteyenler, tasarım ve ürün geliştirme alanında çalışanlar için güçlü bir okuma seçeneğidir. Ayrıca küresel tedarik zincirleri, dijital tüketim ve çalışma koşullarıyla ilgilenen okurlar da kitaptan yarar sağlayabilir. Kitabın pratik değeri, başarılı bir ürünün yalnızca iyi bir fikre ya da tanınmış bir lidere bağlanamayacağını göstermesidir. Arayüz tasarımı, mühendislik, kurum içi ikna, üretim kapasitesi ve etkili tanıtımın birbirine bağlı olduğu daha gerçekçi bir yenilik modeli sunar. Entelektüel olarak ise okuru gündelik bir cihazı sadece kullanışlılığı üzerinden değerlendirmemeye davet eder. Telefonun malzemeleri, üretim süreci ve iş gücü, ürün deneyiminin dışındaki ayrıntılar değil, onun kurucu unsurlarıdır. iPhone hakkında pek çok kitap şirket stratejisine, Steve Jobs'un liderliğine veya ürün tasarımına odaklanır. Merchant'ın çalışması bunları tamamen dışlamaz ancak anlatıyı Silikon Vadisi'nin dışına taşır. Apple'ın gizli geliştirme kültürü ile madenler, fabrikalar ve küresel lojistik arasındaki bağı aynı incelemede kurması kitabı türdaşlarından ayırır. Bu nedenle eser, iPhone'un nasıl tasarlandığını öğrenmekten öte. Modern teknolojinin kimler tarafından ve hangi bedellerle mümkün kılındığını anlamak isteyenler için özellikle değerlidir. Destek olmak isterseniz Brian Merchant kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.